Merhabalar.
Merhabalar.
Hocam bu sefer
bağlantı problemi olmayan
10 kişi. Bağlantı direkt 10 kişi. Herkes hoş geldin.
Merhabalar. Bağlantı problemi yaşamayacağız bu sefer. Eminim.
İnşallah.
Bakalım. Şimdi ben hemen bombayla başlayayım. Bir tane bombam var elimde hazır. Gönderemedim size çünkü tweet olarak gelmedi. Bir tane üye olduğum e-posta bülteninden, siz de üyesiniz. Oliver Kantin'di herhalde değil mi soyadı?
Evet, Oliver Kantin hocam.
Ya çok basit bir şey söylemiş. Hani biliyorsunuz biraz böyle pazarlamayla uğraşan, girişimcilikle uğraşan, Twitter'ı takip eden herkes bazı insanları tanıyor artık. Biz de onların biraz duyurulmasına aslında yardımcı olduk. Jack Butcher'ı tanır herkes. İşte Oliver Kantin'i tanıyorsunuz. Bazı platformları da herkes tanıyor artık. Stripe, Gumroad. Stripe adı global bir ödeme çözümü. Ama Gumroad, creator economy dediğimiz yaratıcıların, bir takım işler oluşturan insanların, dijital ürün geliştiren insanların kullandığı bir platform. Çok böyle enteresan. Bu veriyi çok ihmal ediyoruz. Ben kendi hayatımda çok ihmal ettiğimi her seferinde tekrar tekrar görüyorum. Ozan'la geçenlerde bir muhabbet ederken girişimcilik tamamen ampirik bir iş bir noktada dedi. Ben de ona çok hak verdim zaten gerçekten. O mu iyi bu mu iyi diye düşünmene gerek yok yani. Bir iki tane test yapıp verilere bakarak, hatta bilemiyorsun bile çoğu zaman. Veriye bak şimdi. Bu kadar Gumroad muhabbeti dönüyor Twitter'da, orada burada her yerde. 2020 boyunca 100 bin dolar kazanan, Gumroad üzerinden 100 bin dolar kazanan kişi sayısı 179 adet.
Evet.
Oliver
hocam,
zaten bu...
Şöyle düşün, global yani. Gumroad herkese, Hindistan'da bilmem nereye kadar herkesin kullandığı bir platform yani.
Globalin de ötesi, gezegende. Böyle demiş zaten. Bütün gezegende, global ne demekse gezegen demek zaten. Galaksi, tüm evrende. Evrensel. 179 ne demek ya? Seth Godin de bunu çok söyler değil mi? Dip kitabında galiba söylüyordu. Long tail denilen, uzun kuyruk denilen bir şey var. Yani tüm piyasalar ilk birinciye çok yüksek avantaj sağlıyorlar. Sonra ikinciye ve üçüncüye. Hadi diyelim ilk ona. İlk ondan sonrası o uzun kuyrukta böyle az belli miktarlar oluşturabiliyor. Yani birinci ya da ilk üçte olmanın dışında bu büyük pastadan pay almak neredeyse çok mümkün değil. 179 kişi. Muhtemelen 1-2 tane de 300-500 bin dolarlık, belki 1 milyon dolarlık vardır. Bir ya da iki tane vardır. Beni biraz şey yapıyor böyle veriler. Yani ya neyle uğraşıyoruz? Bunu anlamak lazım.
Evet, Türkiye olarak yani yayının konusu ne? Mehmet sormuş. Yayınımızın konusu Mehmet, her hafta topladığımız globaldeki Twitter'daki iyi serileri üzerine konuşmak. Bazen o seriler, bazen o serinin üzerine bizi götüren başka bir konu üzerinde konuşuyoruz. Gumroad Türkiye. Yani, evet yok.
Pardon. Yani bu veri neden önemli? Hani şöyle gibi gözüküyor ya, hepimize söylüyoruz. Bir tane dijital PDF ya da e-kitap üret, dijital bir ürün üret, belli bir miktarda trafik oluştur, buraya yönlendir, sonra bunun satışını yap. Tamam da bütün dünyada Gumroad gibi bir platformda 179 tane 100 bin dolarlık satış oluyorsa ne yaparsan yap yani.
Yani bu hocam veri... bir de ama ben bir tek şöyle bir itirazım var. Olaya hadiseye de farklı bir boyuttan bakalım. Gumroad da öncesinde aslında kendi işte üreticisinin vesairesinin dijital ürün ürettiği bir platformdu. Sonra ne yaptı? O platformu geliştirdi. Mesela platform içerisinde 129 kişi 100 bin dolar üstüne kazanıyorsa Gumroad kim bilir ne kadar kazandı yani. Diğer insanlar da.
Tabii. Kürek satanlar Gumroad, her zaman daha çok kazanıyor. Onu
kürek Gumroad bu arada 400 milyon dolar yakın cirosu olduğunu söylüyor. Kurulduğu günden beri ki. Kurulduğu günde 8-9 seneyi aşıyor. 2000.
Ya zaten Gumroad önce bir batıyor falan. Değişik bir hikayesi var. Sonra yeniden kuruluyor falan. Batış ya, hikayesi var.
Şimdi şöyle ama Gumroad'u kullanan kaç kişi var bilemiyorum tam sayısını ama 179 kişiyi oranlamamız gerekiyor. Aklıma şu geliyor. Aynen doğru, Aykut Hoca'nın söylediği kasa her zaman kazanır.
Kasa her zaman kazanır, doğru.
Burada gerçekten. Burada mesela yüzde kaçı 100 bin, ya 100 bin doların üstünü başarı olarak kabul edelim. Yüzde kaçı başarılı ve bu ilke başka diğer sektörlerde, diğer piyasalarda, diğer pazarlarda bu ilke ise bir oransa kendini tekrar eden bir oran olabilir mi acaba?
İşte Seth Godin bunu veriyor. Yani mesela şey söylüyor. Yani her tür alana bakabilirsin. En çok satan kitaplara bak dünyadaki. 9-10 tane kitap bütün parsayı toparlar. Diğerleri ona göre oransal olarak çok daha düşük oranları birlikte bir araya getirebilirler.
Bir tek şeyi göz ardı etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gumroad'a giren dijital içerik üreticisi Gumroad'un içerisinde bir pazarlama reaksiyonu yapıyor mu? Yani ya da onu istikrarlı bir şekilde promote i̇stikrarlı, ediyor mu? Aynen. Yüzde kaçı promote ediyor? Muhtemelen bu veriye baktığımız zaman oran daha da yükselebilir yani. 129 kişi iyi bir sayı bile olabilir. Çok iyi bir sayı bile olabilir. Çünkü insanlar genelde ne yapıyor? Giriyor bir dijital ürün üretiyor ama ona hiç trafik çekmiyor mesela. Hiç promote etmiyor. O zaman zaten
ben şey anlamadım. Hocam bu senin için şey mi oldu? Hayal kırıklığı gibi bir şey mi oldu? Cesaretlendiren bir şey mi oldu yoksa?
Hayır hayal kırıklığı. Kesinlikle. Yani tabii benim son dönemde öğrendiğim bir sürü şey birbirini pekiştiriyor. Şimdi son dönemde neyi keşfettik? Çok da basit bir şey yani. Dünyanın zaten bildiği bir şeyi. Pazar en büyük kuvvet. Hı hı. Ve evet. Onun dışına çıkmak, ona aykırı bir şey yapmak çok kolay değil. Yüksek inovasyon yapacaksan çok paran ve yatırım gücün olacak. Bunları da keşfettik. Bunları aslında destekleyen bir şey. Yani girişimcilik uzaktan gözüktüğü kadar öyle kolay, altın madeni var her tarafta ve kazmanı küreğini al gel gibi bir ortam değil. Girişimcilik gerçekten marangozluk falan gibi bir zanaat yani öğrenerek, gelişerek, daha iyi hale gelerek yapacağım bir şey. İyi girişimci olmaya başladığında önce bunu soruyorsun mesela iyi bir girişimci ne yapıyor? İyi bir girişimciye desen ki sen ya Gumroad diye bir platform var çok kolay dijital ürünler koyabiliyorsun koysana bir ürün dediğinde iyi bir girişimci ne yapacaktır? Pazar büyüklüğü ne Gumroad'un? Kim ne kadar satıyor? Buna bakacaktır değil mi? Yani 2020 boyunca Gumroad'da 179 tane 100 bin dolarlık satış olması bir işarettir, bir şeydir yani. Anlayan girişimci için. Ben hayal kırıklığı demeyelim de ayaklarım gittikçe yere basıyor. Yani veri tabanlı, pazar büyüklüğü araştırarak, pazarı anlayarak, müşteriyi tanıyarak hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu iyice gittikçe daha çok anlamaya başlıyorum.
O zaman mesela bundan sonra Gumroad kullanarak bir pazara girmektense Stripe'a mı yöneliyoruz? Böyle bir ders çıkartalım mı?
Bilmiyorum. Ama Emre'nin dediği taraf da var bu arada. Emre sen de inanç gözüküyorsun bu arada. İsmini değiştirmen lazım.
Evet. İnanç iki.
İnanç iki. Asıl inanç benim. Öz inanç diye yazıyorum ben. Ben en son geçen hafta ben yapmıştım ya kurguyu. Onun için öyle oldu. Ben değiştirdim senin şeyi. Emre'nin dediği de bir taraftan doğru. Yani şöyle diyelim, derleyip toparlayalım. Çok az sayıda insan gerçekten pazar analizi yaparak, verilere bakarak gerçek anlamda girişimcilik yapıyor. Çoğu kuru gürültü.
Evet. Hemen başlayalım mı hocam bilgisayarlarımızı
paylaşalım? Olur, başlayalım. Ne oldu sevmediğiniz konu sarmadı galiba.
ben de tam Gumroad yine şey yapacaktım o yüzden canım.
Konu bence güzel ya. Konuda bir şey yok. Şunu kapatalım. Evet hocam bu tweet'e var ya muazzam bir saygı duydum ya. Andrew Kirby kim? 22 yaşında YouTube'da para kazanan YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Adamın muazzam bir sesi var. Unfair advantage, hak edilmiş avantajı sesi olduğunu düşünüyorum bu adamın. Naval'ın tweet serisini uygulayarak nasıl 1 milyon dolar online'da kazandığından bahsediyor. Zaten YouTube'daki yaptığı işlerin ona getirdiği avantajla kazanıyor. Ama şey çok güzel. Yani evet biz sürekli bir yerlerden bir şeyler öğreniyoruz ya da bir şeyler alıyoruz ama bunu nasıl hayatımıza uyguluyor? Bu serinin şimdi sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Siz yorum yaparken ben serinin Twitter'daki kısmını açacağım. Hı hı. O kadar güzel anlatım yapmış ki mesela Naval'ın şu tweet'i ben ona nazaran bunu yaptım. Bu tweet'i buna nazaran şunu yaptım. Her bir tweet'ini aslında uygulamaya geçirmiş.
Bu arada hoca Naval'ın tweet serisiyle ilgili geçtiğimiz aylarda Tim Ferriss'e konuk oldu. Orada bir konuştu Naval. Bu tweet serisini ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar harika bir kılavuz olduğunu kesinlikle laf etmiş olmayayım. Naval dedi ki ya ben onu bir anda yazıverdim dedi. Ve dedi o yazdıklarım bir kısmı ben 13 yaşına düşünmüştüm dedi. İlginç bir şey. O anekdotu da paylaşayım.
Adamın bir anda yazdıklarını.
Bir anda yazdıkları piyasadaki bir sürü kitabın içeriğinden daha çok öze sahip bu arada. Yani deli gibi bir kitap olarak çıkabilirdi. Hiç öyle bir şey dert etmediği için o yazmış geçmiş.
Çıktı zaten ama hocam. Almanak Erik Jorgensen çıkarttı ya Almanak olarak. Naval Manak. Evet. Açtım. Burada aslında İnanç Hoca da podcastlerinde bahsetmişti de. Onu da şöyle seriyi de tekrar paylaşmış olayım. Hop paylaştım. Evet. Bu arada Messi tüm dünyada gündemde olduğu için Angola'da da gündemde oldu.
Hala mı gündemde?
Nasıl zengin olunur hani Naval'ın şanslı olmadan
nasıl zengin olur? Evet.
Ben özetle hocam ya tweet'in zaten tamamına bakamayacağız ama özetle şunu söyleyeyim. Biz hep sizde bahsediyorsunuz. Biz de bu şeylerde söylemek istiyoruz. Söylüyoruz, anlatıyoruz yani. Girişimci insanın belli, siz demiştiniz bana hatta, belli kalıpları ve anlamlara sahip olması, bilmesi lazım. Yani mesela işte burada bir varlık ya da finansal özgürlüğün gerçekte ne olduğu, paranın aslında ne ifade ettiği ya da işte zamanını kiralamak, işte ürününü satmak vesaire, bunların ne olduğuna dair o olguların çok iyi bilmesi aslında ona ciddi bir avantaj sağlıyor. Yola çıkmadan önce ya da yolda. Bu açıdan ben bu serinin o gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Naval, evet, herkesin uygulayabileceği şeylerden bahsediyor ama ondan ziyade aslında bir girişimcinin bakması gereken muazzam bir pencereyi açıyor. Dediğim gibi finansal özgürlük, zamanı nasıl kullanırsın, kaldıraç olarak neleri kullanabilirsin, nasıl yapabilirsin? Bu açılardan insanın bakması adına muazzam bir pencere sunuyor. Bu tweet serisi aslında o açıdan çok iyi.
Bence de Naval tweet serisini bilmeyen neredeyse yok. Özellikle bu gibi konulara aşina olan, ya uzaktan da yaşayan olan insanlar bu seriyi biliyor. Bu seri ile bir şey yaptığını iddia etmek ve bunu teker teker göstermek de bence onu daha çok güçlendiriyor. Bir nevi sosyal kanıt denilebilir eğer bunu bir ürün olarak kabul edersek o seriyi. Harika bir sosyal kanıt. Bu kanıtı gördükten sonra o seriye tekrar bakıp acaba ben buradan nasıl hayatıma ya da girişime bir şeyler kazandırabilirim sorusunu sorduruyor. Ki ben kendi adıma söylemiş olayım aslında.
Burak Seyman, o da Bayfok Kulübü'nün içerisinde. Burak Seyman mesela, o bizim de belki 3 ya da 4. bilgisayar kaşiflerinde konuştuğumuz, eğer inşa etmeyi ve satmayı öğrenirsen durdurulamaz olursun tweet'i var ya, oradan aldı. Learn Build Sell diye bir girişimi inşa etti mesela. İnsanlara girişim kurarkenki süreçleri, serüvenlerini anlatıyor. Aslında düşünün yani, tweet serisi çok ilham veren bir seri. İnanç Hoca'nın podcastlerinden insanların etkilenip bir şeyler üretmesi gibi yani. Biz de mesela öyle.
Kesinlikle.
Böyle bakmak lazım. Yine üretim mantalitesiyle bakalım. Tweet'i sadece okumak hiçbir şey ifade etmiyor. Adam yine bir şey üretmiş yani. Milyon dolar kazanmasa bile o tweet'ten bir tweet serisi daha üreterek yine bir üretim yapmış yani.
Tabii şimdi ilke seviyesinde bir şeyleri bilince ne kadar öne geçiyorsun düşünsenize. Yani geçen hafta yaptığımız Bayfok oturumunda üzerinde konuştuğumuz şu pazarı takip et, çok güçlü bir pazar hareketi bul, sonra da adil olmayan bir avantajını da birleştir ilkesi üzerinden oturup gerçekten böyle tık tık tık tık beyin fırtınası yaparak hızlıca 9-10 tane ürün çıkarabilirsin. Ve de bayağı garantili ürün kategorilerinde bir şeyler çıkarabilirsin. Naval'ın öyle bir sözü vardı o serinin içerisinde, hatırlayın ne diyordu, ya da başka bir tweet de olabilir. Beni bütün refahımı sıfırlayarak İngilizce konuşulan bir ülkeye bırakırsanız belirli bir süre içerisinde bu refahı tekrar inşa ederim diyor.
Evet.
Çünkü ilkeye sahibim o ülkeye. O ülkeyle bakabiliyorum fırsatlara.
Evet. Yani hangi işe gireceğini biliyor, hangi işe girilmeyeceğini biliyor, fırsatları görmeyi biliyor, network kurmayı, destek almayı, iş bitirmeyi, bir sürü beceriyi geliştiriyor. Yani girişimcilik bu yüzden, hani diyoruz ya hep, zorlu bir yol olsa da insanı çok geliştiren bir yol. Yani bir iş kurgulamanın tüm alanlarına hakim olman gerekiyor ve çok ciddi sezgiler geliştirmen gerekiyor. Yani ben yaptıkça kendimde o gelişimi görüyorum. Yani meselelere ve fırsatlara bakışım açısından da görüyorum. İlk girişimcilik yıllarımda balıklama atlayacağım bir sürü şeyi şu an filtre ediyorum. Pazar büyüklüğü nedeniyle olabilir, bir sürü işte filtreden geçirip yapmayabiliyorum. Gerçekten öğrenilebilecek bir şey. Yani herkes öğrenebilir girişimciliği.
Evet. Bu arada Aykut Hoca'nın sorusu ya da yorumum var. Onun dışında bir de Fatih Sert'in bir sorusu var. Emre dikkatinden yani gördüm bilmiyorum. Belki onu da koyabiliriz. Yeah. Parsel kapılmış olsa da iyi ol anladığın konuda mı girişim yapmak daha iyidir? Yoksa daha az anlasan da parsel kalmış konuda mı?
Ben cevap verebilir miyim?
Tabii ki.
Ben şöyle düşünüyorum. İyi olduğun alanda şöyle diyeyim daha doğrusu. Parsel kapılmış bir alanın içerisinde iyi olduğun alanı kullanarak yeni bir alan inşa ederek. Yani özetle şu, senin avantajın ne mesela? Örnek veriyorum, sen diyelim ki ya bizim kendi alanımızda örnek vereyim. Aklıma örnek gelmedi. Dijital pazarlama alanı kapılmış, parsel olarak aslında kapılmış bir alan. Herkes dijital pazarlama yapıyor. Ama onun içerisinde mesela biz funnel diye bir alanı seçip, ama biz dijital pazarlama da aslında temelindeki şey dijital pazarlama. Bir mavi okyanusu oluşturduk. Onun güçlü. Ya da İnanç Hoca mesela girişimcilik gibi parselin kapıldığı düşünülebilecek bir alanda yaşamı girişim olarak görmek adında bir yeni bir mavi okyanus oluşturdu. Ama bunlar İnanç Hoca'nın iyi olduğu alanlardı zaten. İyi olduğu alanın üzerinden oradan dışarı çıkmadı. Yani adil olmayan avantajı her ikimizde, Onur da, hepimiz de aslında adil olmayan avantajımızın üzerinden yeni bir alan inşa ettik diye böyle düşünüyorum.
Şöyle ben de cevaplayacağım. Yakın şeyler söyleyeceğiz. Pazar yoksa hiçbir şey yok.
Yok.
Bir girişimcilik egzersizinde rastladım yakın dönemde. 6 tane kategori oluşturmanı istiyor egzersiz. 3 tanesi şu. Kendinin ait olduğu 3 tane pazar belirle diyor. Yani senin de pazarın bir üyesi olduğun bir takım pazarlar var değil mi? Mesela Onur'un üye olduğu bir takım yani... Evet. Düşünecek olursak genç, sportif ve spor giymeyi seven insanlar segmenti olabilir. Evet. Gözlük itibarıyla bir başka
pazar. Yani kendi seyahat pazarı falan.
Evet, yani 3 tane kendinin de müşterisi olduğun pazar seç. 3 tane de üyesi olmasan bile heyecan verici bulduğun, takip ettiğin, hobin olabilir, merak ediyor olabilirsin. 3 öyle pazar. 6 tane pazar seç. O pazarlarla kendi bilgi, beceri ve deneyimini buluşturan ürünler oluşturmaya çalış diye bir egzersiz yaptırıyordu. Ben artık önce hep pazar, yani büyük pazar olacak. O büyük pazarda bir müşteri segmentini ve müşteriyi tanıyacağız. Sonra onların bir problemini, pazar olmayabilir de ihtiyaçsız yani sonrası olmaz bence İnanç Hocam demiş Mete. Evet. Tabii tabii.
Ama hocam zaten pazarı yaratan sorun ya da
sorun,
ihtiyaç.
Sorun, ihtiyaç ya da ihtiyacın tabii. Farkındalığı.
Evet. Orada farklıysak Mete bilmiyorum. Yani müşterinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi gereken ürün gruplarını ben bir kenara koyuyorum hep. Yatırım gücü gerektirmesi nedeniyle. Yani piyasaya bir iPod çıkarmak, piyasaya iPhone gibi bir şey çıkarmak, Segway gibi bir şey çıkarmak, problemi tespit edersin ve deli gibi problem vardır. Ama insanların böyle bir problemi ya da ihtiyaçları olduğunu onları ikna etmen ve onları yetiştirmen gerekiyorsa o çok büyük güç. Böyle olmadığı durumda ise zaten insanların problemlerini gideren bir pazar var demektir. Benim şu anki bilgim, becerim ve görgüm bana şunu söylüyor bir girişimci olarak, en garantili yol olarak. Alakalı olduğun çok büyük bir pazar bul, onun içinden de bir segment seç başlangıçta. O segmentle, o segmenti takip ederek problemlerini anlamaya çalış, ürün ve hizmetleri anlamaya çalış ve orada bir takım iyileştirmeler yaparak ya da alan daraltarak Emreler gibi mavi okyanus oluşturmaya çalış.
Evet. Bu arada workshop geldi, talebi geldi.
O workshop talebi Bayfok Kulüp'te mi acaba? Kabum Bayfok Kulüp'te.
Kabum'un adı nedir? Kabum.
Bayfok Kulüp'teysen bu bir Bayfok Kulüp workshop sorusu.
Evet. Bunu adminler bir konuşsun sonra.
Bunu yapacağız şimdi. 8 adımlı bir girişim şeyi var. Bayfok, araya ara Bayfok reklamı alalım. 8 adımda girişim oluşturmak üzere bir seri başladık. Geçen hafta nasıl iş fikri oluştururum ile başladık. İkinci hafta başka bir böyle 8 tane adım olacak. Onlardan biri olacak. Pazarı anlamak ve müşteriyi anlamak da o adımlardan birisi. Mesela adreslenebilir pazar büyüklüğü denilen bir kavram var. Girdiğin pazardaki büyüklüğü bir takım yöntemlerle az çok yaklaşık olarak hesaplaman mümkün. Ona bakabilirsin. Pazar büyüklüğüne bakabilirsin.
Hocam mesela bizim yaptığımız en baştaki şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Çok basit. Alexa ya da SimilarWeb, iki tane aracı kullanarak pazarda hizmet veren herhangi bir web sitesinin trafiğine, ondan sonra nereden şey çektiğine, az çok yani bak satışlarına vesairesine, böyle şeylere bakabilirsin mesela. Pazarın büyüklüğünü. Bir sitenin trafik hacminden anlayabilirsin mesela. Hı hı. örnek yani. En başta ama tabii bu çok stepli bir şey yani. Öyle tek seferde anlatacak.
Şey büyük yanılgı. Yani hep naif yani yeni girişimcilerin çok yaptığı naif şeyler. Kendisi insanların işine yarayacak böyle güzel gerçekten faydalı ürünler ve hizmetler düşünüp sonra da insanlara derdini anlatmaya çalışmak. Oo insanlar.
Derdini anlatma maliyeti.
Hocam ben şöyle bir ifade Kadir Köymen'in podcastlerinden bir tanesini dinlemiştim. Belki siz de anlatmışsınızdır hatırlamıyorum. Bir kişinin davranışını değiştirmeye yönelik bir iş yapıyorsanız o çok büyük çaba, uğraş, para, sermaye gerektirir. Davranışını değiştireceksen. Yani adamın belli rutini var, paternleri var, insani olarak şey var, içgüdüsü olarak davranışları var, tavırları var. Sen eğer bu paterni değiştirmeye yönelik bir girişim ortaya koyuyorsan senin insan gücün, para gücün yani sermayen her anlamda sermayenin olması gerekiyor.
Evet.
Evet. Hemen diğer.
Kabum bilmiyorum hocam o kulübü demiş. O bizim ayıbımız kabum. Bayfok kulübü bilmiyorsan.
Bayfok kulüp.
Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastinin kulübü.
Şu anki bu yayını yapmamızı sağlayan kulüp aslında.
Evet.
Yine şey demiş Emre hocam o zaman kesin rakamlar değildi. Ortalama değerlerle bir pazar araştırması analizi öneriyorsunuz. Bazı yani durumlarda direkt ortada da olabilir sayılar tabii. Mesela işte biz neye ulaştık? Yine ona da girmiş. Mesela AirPod'un Spotify'dan daha çok kazandığına ulaştık mesela biz bir miktar araştırma
yaparak. Ha yok yaparak. Tamam o zaman tam kesin değil yani kuruş kuruşuna değil ama yani 3-5 evet. Milyon da dolarda fark etsin önemli değil o kadar. Çünkü milyarlarca dolardan bahsediyoruz.
Ya hocam kesinlik zaten böyle yani hacim olarak kesinlik araştırması istiyorsan çok kolay ki. Pazar araştırması yapan kurumlardan sen de belli ölçüde öğrenebilirsin de pazar girişime başlayıp böyle körü körüne para harcamaktansa pazar araştırmasına para harcarım önce. Sonra girmek istiyorsan o pazara girerim. Tabii bunun yöntemleri de var ama.
Ben bir örnek vereyim. Harvard'daki girişimcilik programı 8 haftalık bir programa katılmıştım. Podcast'te de anlattım. Orada bir tane girişimci vakası vardı. Yeni baba oluyor. Çocuğuyla ilgilenirken evet. Kendi temel bir problemi var. Sürekli evet. Oyuncakları düşüyor, dağılıyor. Ya şey diyor, acaba bunun tepesinde şöyle bir yapı olsa ve oradan asılı olsa oyuncaklar ve ben sürekli oyuncakları ona vermesem şu anda bütün anne ve babaların bildiği, bütün bebek mağazalarında bulunan oyun halısı denilen şeyi ilk defa yapıyor. Çünkü ben mesela ilk defa girişimcilik yapacak birisi bana bu problemi anlatsa aman derim. Yani nasıl anlatacaksın insanlara? Zaten o da başarılı ve eski bir girişimci olduğu için bunun bu bulduğu şeyin insanlara ulaştırılmasının en büyük problem olduğunu bildiğinden eskiden Walmart'a ürün veren bir bölge müdürünü buluyor ve girişiminin bir parçası yapıyor. Yani
dağıtım ayağını evet. Önce hallediyor.
Evet. Yani marketlerde insanların önüne o ürünü koyabilmeyi garanti edip ürünü öyle açığa çıkarıyor.
Ya harika. Yani bunun büyük bir eksiklik olduğunu biliyor ve bunu check atmadan o giriş belki de başka hikayeleri vardır ama bunu check atıp evet. Giriyor o pazara.
Şimdi bak düşün. Girişimci olarak düşünelim. Pazar var mı? Yani dünyada bebeklerle ilgili böyle bir problem ve bunu satın alacak insanlar var mı? Var. Hali hazırda bu anne ve babalar bir takım bebek ürünleri alıyorlar mı? Alıyorlar. Dağıtım kanalı var mı? Bebek mağazaları, marketler bir sürü şey var. Hepsi var. Eğer o insanları buna ikna edersen hiçbir problemin yok. O girişim artık uçmuş demektir.
Derdini anlatma direnci de düşük o zaman. Çünkü tabii. Düşüyor yani bebek elinden o şeyi düşürüyor. Yani bütün bebekler bunu yapıyor herhalde.
Bu çok iyi bir örnek bu arada. Yani çok iyi bir boşluk bulmuş. Her zaman böyle denk gelmeyebilir. Ama düşünsene şimdi ne bileyim 4-5 tane mühendis genç bir araya gelip biz tuşlu telefonlar olmasın çok daha güzel telefonlar icat edeceğiz diye kendi köşelerinde bir garajda bir telefon çıkarmaya çalışsalardı işleri çok daha zor olacaktı.
Hocam bir de bu ekstra böyle bir egzersiz gibi düşünebilirsiniz. Hatta sizle de geçen gün konuşmuştuk. Biz mesela son zamanlarda bunu çok sık yapıyoruz. Herhangi bir iş fikri aklımıza geldi değil mi? O iş fikrini hiç tasarlamadan, Russell Brunson bunu öneriyor zaten. İş fikriyle alakalı hiçbir şey yapmadan düşündük şöyle bir şey yapacağız. Satış sayfasını yazın diyor. Satış sayfasını tasarlayın diyor. Böyle illa grafiksel bir şey düşünmeyin. Müşteriye sen onu nasıl sunacaksın en basit manada? Girişimcilerin en büyük problemi ne zaten mesaj problemi. Yani karşısındakine o ürünü çok basit şekilde anlatamama. Evet. Ona hangi sonucu satacağını gösterememe problemi. Sen eğer zaten kendi ürettiğin girişimin sonucunu insanlara anlatamıyorsan, onun satış sayfasını çok basit tasarlayamıyorsan zaten problem daha başlı demektir. Yani oradaki şeylere, insanlara nasıl anlatıp da onları harekete geçireceksin? Nasıl alışkanlığını değiştireceksin? Nasıl onların yeni bir paternin içerisine girmesini sağlayabileceksin?
O yazı yazarken çok... satabiliyor muyum sorusunun cevabını buluyorsun.
Aynen, onu veriyorsun aslında.
Yani bir örnek daha, yine yanlış bir örnek vereyim, ben de vereyim. Türkiye'de insanlara dijital, Türkçe dijital bir ajanda yapılacaklar listesi uygulaması satacağını düşünelim. Global versiyonunu yapmıyorsun. Hemen araştırabilirsin. Yani Türkiye'de kaç kişi yazılıma para veriyor? Hangi kategorilere para veriyorlar? Yapılacaklar uygulamasının pazar büyüklüğü Türkiye'de ne kadar? Bunlara bakıp bu işe girip girmeme konusunda hızlıca karar verebilirsin.
Ve bunların ne kadar İngilizce hakim değil vesaire.
Evet, evet, evet.
Evet. Bu tweet inanılmaz hoşuma gitti ya. Diyor işte 50 milyon insan son çeyrekte içerik üretici diyelim biz buna. Yaratıcı, creator oluyor. Ve bunların her biri diyor gelecek çeyrekte de bir business'a dönüşecek. Bu zaten çok dinlenmeye başladı. Şu kesinlikle artık herkes için böyle çok aşikar oluyordur diye düşünüyorum. Biz insanların bir araya gelip oluşturduğu girişimlerden bireylerin kendi etrafında, kendi markası etrafında oluşturduğu girişimlere gitmeye başladık. Yani daha böyle tekilleşen, onun etrafında kurulan girişimlere. Mesela İnanç Ayar'ın evet, etrafında kurulan, onun markası üzerine inşa edilen bir girişim. Dolayısıyla ne? Hepimiz aslında kendi başımıza bir business olarak, yani bir iş olarak bakmamız lazım. Ben buradaki en önemli kazancın da kendine ve yaptığın işe, üretimine belki bile bir iş modeli olarak bakmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu bakış açısı önemli. Ne diyor? Evet, sen bir içerik üreticisin ama gelecek çeyreğin de bir iş modelisin. Mesela şöyle düşünelim. Çok herkesin bildiği bir örnek. Enes Batur bir YouTube içerik üreticisiydi ama Enes Batur şu anda bir iş modeli sahibi. Bir iş modeli var Enes Batur'un. Ne bileyim firma marka anlaşmaları, işte ne bileyim şarkılar vesaireler, bir iş modeli var. Aynı bu işe böyle bakmak lazım. Sen üreticilikten bir iş modeline, bir iş yapı kurmaya doğru evrilecek bir şey kur.
Katılıyorum. Bu hocam mesela senin bildiğim kadarıyla projelerindeki uyguladığın delegasyon sistemi, yani delegasyon sistemi uyguluyorsun. Proje proje farklı insanlarla mesela çalışıyorsun. Bu ilerleyen yıllarda birçok insan için model olacak diye tahmin ediyorum. Yani içerik üreticileri ya da işte yaratıcılar birbiriyle olan ilişkileri farklılaşacak ve bir yerden sonra daha çok yaratıcı yaratıcı bir araya. Eskiden mesela şu anki, eski demeyeyim, şu anki sistemde şirketler şirketlerle bir araya geliyor. Holdingler bilmemlerle ilişki kuruyor. Ama artık yaratıcılar kendi ekonomik bütünlüklerini, değerlerini ortaya çıkardığı için kendi aralarında da ilişkiler değişecek. Bu onu da etkileyecek diye düşünüyorum.
Doğru.
Evet, bu kıyas yapmış bu tweet'te. Twitter zaten biz bilgisayar kaşifleri olarak Twitter'ı incelediğimiz için Twitter Instagram'dan her zaman büyüktür hocam.
birisi bunun altına şey yazmış. Twitter Instagram'dan büyüktür sonrasında ya demiş ki bunlar farklı yani şeye hitap ediyor. Bunu kıyaslamayın demiş yani ikisine.
O da doğru.
Ben bu arada katılmıyor değilim, evet.
Bu da aslında burada yapmaya çalıştığı şeyi gösteriyor. Bak, bir sonraki şeylerde niyetini belli ediyor. Üretmek tüketmekten, hedef kitle takipçiden, işte DM'den temas kurmak cevaptan, bağlantı her şeyden büyüktür. Zaten biz şeyden bahsetmiştik. Hangi bölümde olduğunu dikkat çekmekten ziyade artık insanlarla bağ kurmak daha önemli. Ölçülemeyen şeyler yapmak, aynen. İnsanlarla bir böyle arada bir temas oluşturmak, onlarla kişisel bir muhabbete girmek, bağ kurmak önemli. Bizim için bence buranın en önemli kısmı üretmek, tüketmekten ve hedef kitle takipçiden daha büyüktür diye düşünüyorum.
Ben bu arada bütün sosyal medyaların doğru şekilde kullanabileceğine inanıyorum. Hiçbir birbirlerini ayırt etmiyorum. Instagram'a evet. İnanç Hoca beni şey yaptı, sokmuş oldu ama kullanamıyorum şu anda. Ama bence doğru kullanılması gereken hepsinin harika araçlar olduğunu düşünüyorum. Onu da not edeyim. Böyle işte herkesi kucaklayan bir şeyle geleyim de.
Doğru doğru. Bir sürü açıdan bu arada şeffaflaştı her şey bu internet sonrası dönemde. Ben o açıdan da çok sevinçliyim. Mesela şeyi düşünün, Product Hunt diye bir web sitesi var. Globaldeki bir sürü girişim oraya listeleniyor. Mesela orada listelenenlere bakarak bile insanın şunu keşfetmesi mümkün. Yani bir tür pazar araştırması da oluyor. Yani bakıyorsun, değil mi? Kaç tane yapılacaklar, ya deli gibi yapılacaklar uygulaması var. Girme oluyorsun, bakıyorsun orada, pazar büyüklüklerini görüyorsun.
Hocam trendleri takip edebilirsin. Yani iş modellerini nereye götürdün? Seni herhangi bir aracın nereye götürdün? Ben orayı Product Hunt'ı öyle kullanıyorum. Mesela Notion nereye doğru evriliyor? Trello nereye doğru evriliyor? Ya da bu project management tool'lar nereye doğru gidiyor? Ya da mesela atıyorum senin yönetim tool'larını nasıl finansla birleştiriyorlar falan filan. Ya da yatırım tool'ları nelere doğru gidiyor? Orası aslında sizin dediğiniz gibi çok ciddi bir pazar araştırması ve trend takibi için muazzam bir yer yani.
Doğru.
Evet. Güzel ya. Bu tweet'i çok sevdim harbi. 30 gün boyunca hani medyayı kapatırsanız diyor dünyadaki problemlerin %70'i yok olacak. Gerçekten öyle.
Herkes bu arada. Dünyadaki herkes bu dertten muzdarip. Bayağı bir şikayet var.
Ne iş değil mi?
Neden biliyor musunuz? Bununla ilgili bir bias da var tabii. Bilişsel sapma da var. İnsan ilk elde önüne düşen verinin bütün evrensel olarak geçerli ve çok olduğunu düşünüyor. Yani yakın dönemde mesela bir trafik kazasına rastladıysa onun için ülkedeki trafik kazalarının olma olasılığı yüksekleşiyor zihninde. Verinin kolay erişilebilirliği üzerinden bir şey geliştiriyor insanlar. Yani bu medyada bir de hep haber olan ne negatif. Bütün negatifler üzerimize böyle kürekle atıldığı için gerçekten ben arada bir gözümü kapatıyorum. Yani girmiyorum, bakmıyorum. Zaten bir takım filtrelerim var. Yani önüme çok vahşi şeyler düşürenleri hemen uçuruyorum. Ayrımcılık yapanları uçuruyorum. Çok hak veriyorum yani.
Peki bakmamaya ne diyorsunuz hocam?
Arada bakmıyorum.
Hayır yani bunu çok böyle daha sert bir şekilde gözlerinizi uzun süreli. Belki daha ebediyen.
Benim işimin çok parçası olduğu için artık sosyal medya, benim düşünce süreçlerimin de sosyal medya ve internet. Onun için öyle o kadar uzun süreli kilitleyemiyorum. Ne yazık ki belki de. Ama şuna eminim. Yani herhangi bir insan dünya gündeminden 6 ay kendini koparıp 6 ay sonra tekrar dönse hiçbir şey kaybetmiş olmaz.
Kesinlikle. Bu arada burada da yani evet gerçekten bir tek bence yerelde değil, globalde de böyle bir şikayet var. Zaten yani Aaron'ın yazdığı tweet de çok etkileşim aldı bildiğim kadarıyla. Newsletter'lar var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Emre sen benimle paylaşmıştın. Kendin seçiyorsun. Yani medyadan sana ne geleceğini, ister Twitter olsun, ister bloglar olsun, ister haber siteleri olsun. Sana digest mi ya da öyle bir şey hani damıtıp İstediğin filtrelerden geçirip sana getiriyor. Tamam sen bu akşam, bugün ya da bu sabah bunları oku. Ben bu da mesela harika bir enstrüman.
Ben kullanıyorum. Mesela ben nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ben Twitter'da falan zaten kesinlikle gündemi takip etmiyorum. Angola'dan anlaşılıyordur. Angola trendten. O mail brevi kullanarak haftada bir defa genel girişimcilikle alakalı şeyleri bana süzüyor. Her günde pazarlamayla alakalı takip ettiğim şeyleri bana süzüp gönderiyor mesela. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Senin Onur sorduğun soruya da cevap olsun. Kesinlikle dünya gündemini kendin kapat, dünya gündemini kesinlikle kapatamazsın aslında da. Çevren bir şekilde seni %10, %20 oranında bir şekilde dünya gündeminden haberdar eder. Yani özetle kapatsan da inanç hücrenin gibi 6 ay kapat, hiçbir şey kaybetmezsin abi. %10, %20 bilgi alırsın ama kaybetmemeye devam eder.
Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ya, bana ya benzettiğim bir tane adam varmış, bir yerde yaşıyormuş, izole etmiş kendini. Belki o olursan yani.
Evet. Deniz abi ne demiş? Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele
kalmaz. Efsane sözlerdendir.
Medyayı güzel tanımlıyorum.
Evet.
Evet. Geldik şimdi Steve Jobs. Her bölüm bir dost Apple ve Steve Jobs.
Clickbait işe yaradı mı ya? Bakalım.
Çok başarılı değil miydi adam ama gerçekten bu arada?
Gerçekten.
Yani yakınlarda yine tweet rastladım, artık onu göndermedim herhalde size. Dünyanın en iyi reklamlarından birisi olarak gösterilen bir sürü insanlar düşünüyor. Ben de gönderdim mi şu 1000 cebinizde?
Dayanamadın gönderdim hocam.
Göndermişim ya.
Sonraki tweet o.
Çok iyi ya.
Aç onu da açacağım madem.
Şöyle yapayım. Bu tweetin bayağı devamı var da onu açayım ben. Zaten aynı şeylerden bahsediyor. Benzer olarak bahsediyor. Basit, açık ve güçlü bir şey. Pazarlama. iPod 1000 şarkı cebinde. Muazzam ya.
Ya bunun kıyası, yani bu reklamın kötüsü ya da ilk fikirlerden bir tanesi galiba şu. Bilmem kaç megabayt. Ya bir işte 100 megabaytlık bir hafıza işte vesaire. Yani hiç çarpıcı değil.
Aynen.
Gözün önüne gelmiyor 100 megabayt ama cebinden çıkan 1000 şarkı.
Burada abi şöyle bir ilke var. Apple hep bu ilkeyi kullanıyor. Açın her yere bakın. İngilizcesi şu. Diyor ki feature vardır bir ürünün özelliği. Benefit vardır faydası. Outcome vardır çıktısı. Sen onunla ne yapacaksın? Her zaman Apple ya benefit'i ortaya koyar ya da outcome'ı ortaya koyar. Her zaman benefit her zaman outcome ortaya koyamaz.
Zaten iPhone'un görüntü kalitesini de fotoğraflarıyla anlatıyor.
Aynen, fotoğraflarıyla anlatıyor.
Reklam fotoğraf.
Kesinlikle. Mesela buraya deseydik biz 256 GB hafıza şarkı hafızası deseydik bu kadar etkili olacak mıydı? Hayır, bu bir özellik ama benefit ne? 1000 şarkıyı cebinde taşıyabilme. Bu bir fayda.
Bunu gördükten sonra insana kolay gibi geliyor ama böyle çok teknolojik var. Bir ürünün berrak bir şekilde tek satırda ifade edilmesi o kadar kolay değil bu arada.
İnanılmaz zor. Hocam ben hem söylüyorum.
Ben geliyorum hemen.
Umarım bataryası bitmiş olabilir. Daha önce bahsetmiştik.
Hemen geliyorum.
Siz de çok güzel anlatıyorsunuz onu. İlk başta böyle çok basit gibi gözüküyor. Evet, iPod'u 1000 şarkı cebinde diye ifade ederim. Aslında çok karmaşık. O karmaşıklığın üzerinde düşünüp sadeleştirip onu 1000 şarkı cebinizde versiyonuna getirmişler. Kesinlikle bu yaratım süreci de, bu mesajı oluşturma süreci de öyle gelişmiştir. Yani ilk başta Onur'un dediğini gibi, ben o tarafları çok bilmiyorum. İşte megabayttan, gigabayttan falan bahsetmiş. Sonra bayağı karmaşık süreçlerden geçirip en nihayetinde böyle basit bir versiyona getirmişler.
Şey ama enteresan Emre, bak düşünelim. Mesela iPod, berrak, tek satır. Ama evet. Mesela iPhone'da 3 şeyi bir araya getiriyor. Hani o kadar böyle berrak değil. Zaten o da efsane sunumlardan birisi değil mi? Yani iPod, evet. Bir internet iletişim aracı ve telefon. Evet. Bilmem ne.
Ama onu da yine çok berrak ifade ediyor hocam. Yani o üçü bir araya gelmesini, yani o cihazı mesela yeni bir telefon gibi değil. Orada da işte şey var. Bizim biraz önce konuştuğumuz gibi. İnsan hep, davranışsal ekonomide bu anlatılır ya. İnsan hep önceki şeylerden dem vurarak ya da ondan kıyas ederek öğrenir ya. Var olan elemanları bir araya getirerek sana telefon sunacağını söylüyor. Yeni bir şey gibi tabii. Değil mi? Evet, eski tabii. Şeylerin birleşimi gibi.
Şu anda düşünecek olursan bir iPhone'un, iPod'luğunun bir önemi kalmadı artık. Evet. Çünkü bir sürü deli gibi uygulama var. Ama o anda inovatif olan iPod'la telefonu ve internet iletişim aracını, üçünü bir araya getirdiği iPhone'la yine böyle başarılı bir şeye ulaşmıştı.
Burada hocam şeyi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz zaten son dönemlerle sizle de bunu çok konuşmaya başladık. İşte copywriting, metin yazımı adına her ne derseniz ya da ürün mesajı. Aslında en fazla çalışılması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken konu o. Ürün üzerinde çok fazla düşünüyoruz. Ürünü teknik boyutta nasıl gerçekleştiririz çok fazla düşünüyoruz. Ama mesajımız üzerinde neredeyse hiç çalışmıyoruz. İnsanlara onu nasıl ulaştırabiliriz? Daha önce onların bildikleriyle nasıl daha kolay anlatabiliriz? Mesela bugün hep yurt dışında belli anlatımlar var ya. Mesela diyelim ki bir tane yeni girişim çıkıyor. Diyorlar ki mesela atıyorum yazılımın Uber'i diyorlar. Sallıyorum şu anda. Bilmem neyin Airbnb'si. Mesela Edel Corona'da ne diyorlar? Video kamera dünyasının Apple'ı diyorlar. Basit anlamda ifade edebilmek için. Onur, bu arada sen değiştiriyorsun. Biz Notion mı değişiyor?
Yok, ben hiçbir şey yapmadım.
Allah Allah.
Hiçbir şey yok. Telefon var elimde.
Kendi kendine nasıl gitti? Evet. Buydu. Bu kadar.
Güzel.
Bu arada şey, Twitch serisine bir yandan baktım.
Onu da söyleyeyim.
Twitch serisine bir yandan baktım. Üçüncü ve dördüncü maddelerini belki konuşmak istersek diye hatırlatayım.
Bir araya ben geleyim Onur.
Ha, estağfurullah.
Çok adaletsiz değil mi ya? Yani Spotify'dan çok kazanması AirPod'un. Yani bunu şu nedenle söylüyorum. Bu dünyada girişimciysen adalet peşinde falan koşma. Yani bütün böyle delicesine müziğe seni ulaştıran Spotify gibi bir şey varken şunun Spotify'dan daha çok kazanması hiç adil değil.
Bir yandan da Spotify sayesinde kazanması var burada.
Spotify
bir
sayesinde.
De öyle.
Bir de öyle vuruyor yani Spotify.
Güzel. Bir de öyle çifte adaletsizlik. Gerçekten Spotify'ın kurucusu olsam geceleri 15 dakika bunu ağlarım. Yani şu AirPod'un hiç adil değil ve hep öyleydi. İnsanlar çünkü çok garip.
Hocam yani ben aynen bir ara böyle bunun üzerinde düşünmüştüm ben böyle şey yapıyor. Yani hep bu yanılgıya düşüyoruz ama bunda başka bir yol yok. İrrasyonel şeyleri mesela AirPod'un bu kadar satması aşırı irrasyonel bir şey yani. Aşırı irrasyonel bir durum. Bunu rasyonel şeylerle, ilke ve prensiplerle açıklayabilmenin imkanı yok yani. Yani ne bileyim işte şöyle yaptı AirPod, şöyle bir tasarım yaptı, ürün deneyimi falan. Evet bir bakış açı sunuyor bize ama anlatabilmek, ifade edebilmek, böyle kavrayabilmek gerçekten çok zor ya. Hem güzel işte bu açıdan, hem güzel hem şey biraz
ya
böyle.
Şey gibi düşün Emre, biraz şuna benzetiyorum ben. Çok lüks bir restoranın müdavim müşterileri var. Zaten geliyor, zaten oturuyor, zaten hı-hı, sofrada. Diyor ki arada bir Apple, efendim bir de şöyle bir yemek üzerine yenecek nefis bir tatlı çıkardık, denemek ister misiniz diyor ve koyuyor o tatlıyı. Sen koyamazsın. Sana gelmiyor çünkü o müşteri. Senle öyle bir güven ilişkisi yok vesaire. Tamamı ucuca eklendiğinde adil olmayan büyük bir avantaja sahip Apple. Evet. Bunu da tabii ki çok böyle boşa harcamıyor. Yani şu ürün evet, en nihayetinde güzel bir ürün. Yani onu da ihmal etmemek lazım. Kim Flu? Neslihan?
Neslihan sadece sende muhtemelen.
Bir gözlükleri silelim Neslihan. Oradan olabilir.
Hocam bu arada şu paylaşımı şimdilik durdurayım. Ben size o makaleyi attım. Onur'a da atmış olabilirim. Peki hem status monkey diye, statü maymunları diye bir tane yeni bir makale yazmış. Muazzam. Kesinlikle okuyun. Linkini de birazdan şurada paylaşırım.
Kim yorumlar yazmış?
Peki hem diye birisi var ya hocam. David Perel'in şeyine katılan. Peki hem Twitter'da. Okumadım. Peki hem. Status şey as a service.
Evet. Steve Jobs'un şeyi de oydu. Tam ona gelecektim. Ya statüde fikir satacaksın. Yani o da onları beraber satacaksın. Ürün satmayacaksın.
İnsanları hocam muazzam ya. O makaleyi kesinlikle burada da hatta belki inceleriz yani. İnsanın statü arayan bir maymun yani. Makalenin şeyi o zaten. Statü arayan bir maymun. Status as a service diye bir framework ortaya koymuş birisi. V'yi adında biri olması lazım. Diyor ki insan sürekli statü arayan ve bazı değil birçok alımlarını sadece o grubun içerisine dahil olmak, o statünün içerisinde bulunmak gibi bir sebepten ötürü yapan bir varlık diyor. Ve gördüğünüz birçok şeyin hızlı bir şekilde büyüyebilmesi ya da artarak şey yapması. Mesela birazdan bahsedeceğiz. Bir kaya resminin bilmem kaç bin dolara, milyon dolara satılması gibi bir şey. İşte diyor statü yani bunu başarabilirseniz, statü satabilirseniz ya da o şeyleri anlamak istiyorsanız, AirPod'u anlamak istiyorsanız biraz bence olaya bu perspektiften bakmalısınız.
Bu arada bu senin söylediğin şu anda açmadığımız Steve Jobs'u öven tweet serisinin de bir maddesi olarak bağlantılı sayılabilir. O da şu, bilmiyorum ne kadar doğru bir tespit ama bence doğru tespit. Yani Steve Jobs bunu yapmıyordur diyemiyorum. Us versus them yaratıyor diyor. Yani biz ve onlar ayrımı da yapıyor diyor Steve Jobs pazarlamasında. Mesela Apple kullananlar ve diğerleri yapıyor. Çoğunluğu Microsoft'tu ilk başlarda bildiğim kadarıyla. Hatta şey reklam serisi var. Ben geçenlerde izledim. Tavsiye ederim hepinize izlemeniz için. Çok komik. Bir tane böyle genç, dinamik, sempatik bir tane akıllı bir çocuk. Diğerinde de böyle takım elbiseli, soluk renkler giymiş, memur tipli bir adam. Biri Apple, öbürü şey Windows'un işte artık neyse. Diğer PC. Mac and PC diye. Seriler. Yıllar boyunca devam eden bir seri. PC çok yavaş. PC çok antal. Herkes o sempatik genç çocuk olmak istiyor. O tarafta olmak istiyor. Öyle bir ayrım da yaratıyor pazarlamalarında.
Doğru. Microsoft'un bu arada bir dans sahnesi vardır. Hiç izlediniz mi bilmiyorum.
Evet.
Efsanedir.
Harika bir pazarlama.
En nihayetinde bu dünya adil bir dünya değil. İnsanları anlamak çok zor. İnsanlar irrasyonel. Spotify'dan daha çok kazanmaması lazım şunun. Kazanmaması lazım hiçbir şekilde.
Evet, ama
ne olursa olsun Spotify bundan daha çok kazanması lazım. Ama zaten bunu da özellikle niye altını ısrarla çiziyorum? Bu dünya böyle bir dünya. Yani bunun Spotify'dan daha çok kazandığı bir dünya. Bu dünyayı anlayıp anlama şimdi sen dünyayı anlaman ve değerlerine uygun bu arada bu dünyayı anla ve değerlerine uymayan işler yap demeye çalışmıyoruz tabii ki. Senin değerlerine uygun ama sana en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara girmeye çalış.
Evet. Şimdi bir tane önce şu irrasyonellikle alakalı şeyi paylaşayım hocam. Bu NFT ve kripto dünyasını takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu görmüş olduğunuz fotoğraf 135 45 Ethereum 135 milyon dolar değil mi? Yanlış okumuyor.
135 yok yok bin o kadar da var. Değil. O 65 milyon dolar şu an rekor galiba.
Son satılanı söyleyeyim. Son satılan 250 bin dolara satıldı. Bu Ether Rock Prize'a e-mail adresine girersek
insan, ya insanın irrasyonel olduğunu nasıl daha ne kadar kanıtlayacağız? Her tweet'te mi konuşacağız yani?
Bunu ama bak, anlaması çok zor oluyor Onur.
Yani 216 bin dolar. Son satılan 216 bin dolara satılmış. Yani
bunların hikayesi ne ben bilmiyorum incelemedim bu arada.
Hocam bu şey söyleyeyim ben anlatayım size. 2017'de bunun mazisi aslında çok da geçmişe dayanıyor. Böyle bir internette böyle bir furya oluşuyor. Böyle kayanın sanki bir hikayesi varmış gibi satılması gibi bir furya oluşuyor. Bu NFT'den çok önce var olan bir şey bu arada onu da söyleyeyim. NFT'den çok önce. Sonra NFT ile beraber bunu güncelleyip artık kayanın satışına başlıyorlar. Bir hikayesi var arka tarafta ama aslında hiçbir şey de ifade etmiyor. Olayın nereye gittiğini de şöyle anlatıyorlar. İlk başlarda işte diyelim ki 0.1 Ethereum'a 0.2 Ethereum'a falan satılıyor. Zamanla son giren daha pahalıya satın aldı. Mesela diyelim ki bu 135 bin dolara satın aldı ya. İnsanlar diyor ki ya bu insanlar bu kadar şeyin içerisinde yer almak için bu kadar para veriyorsa kesin bunda bir şey vardır. Bir sonraki daha fazla para verip orada yer almak istiyor. Bir sonraki daha fazla para verip o grubun içerisinde yer almak istiyor. Şimdi aynı Onur'un söylediği gibi Ethereum'a kaya fotoğrafına para verenler bilmem kaç Ethereum ödeyenler ve diğerleri diye bir grup var yani internette. Öyle bir şey var.
Bir tane de patates fotoğrafı, gerçek patates fotoğrafı çok ciddi paralarla satıldı. Onu gördünüz mü?
Bunun da yarışı var yani. Yani ne kadar saçma bir şey ne kadar çok para verilebilir yarışı var galiba.
Evet evet. anlamak çok zor ve düşün Ether Rock'ı üreten bu NFT'leri üreten kişi de çılgın gibi para kazanıyor. Adamın 2017'de bunu hayal etmesinin imkanı yok yani. Kaya satarak statü satacaksın ve bu kadar para kazanacaksın. Her bir satılan Ethereum'dan transaction'dan yani 100 dolar falan kazanıyor ve bunların satışından %15 falan miktar alıyor yani.
135. İnsanlar böyle kavrayamadığı mesela şu anda anlam veremiyorum. Kendi doğrularıma göre bu yapılan işlemi oturtamıyorum bir yere. Bu tarz şeylerde insanlar böyle daha çok batıl inançlara falan sarar ya. Ya da farklı böyle konspirisi teorilerine sarar. Bu arada Twitter'da daha çok bununla ilgili muhabbet dönmüş. Ya bunlar işte efendim para aklıyor. Yoksa başka bir açıklaması alamazsa başka türlü olamaz diyor. Ya başka niye verirsin lan bu kadar para?
Burada bir arada bu arada şey de var yani. Naval'ın hep söylediği kıtlık da var. Adam bu sadece bundan 100 tane üretmiş. 100 tane üretmiş.
Aman ne. Dur yok şaka yapıyorum. Aynen kıtlık var. Ama
kıtlık da var. Bu niye yine bu ara buraya gitti ya?
Eklendik. Valla benim suçum yok ya. Yapana kızıyor gibiyiz.
Arada yorumlar da var bu arada. Fatih AirPod müşterilerinin çoğu kadın mı erkek mi acaba? Biz erkeklerde maddiyat ile şov yapma huyu var. Neden bu olabilir demiş. Onu bilmiyorum ben. Yani oranlarını bilmiyorum.
Kabul ama güzel ama güzel. Bence üstüne giydiğin görünen şeylerle şov yapmaya da kendini belli etme cinsiyet ayrımına tabi olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada.
Bence.
Kabumun yorumunu koymayalım. Çünkü bir reklam gibi olabilir. Bir ilaçtan bahsetmiş.
Hı-hı.
Tamam. Peki bizim bize pazar nasıl yapılır?
Ama bunu diyerek bayağı dikkat çekmiş olduk.
Pınar bizim için pazarı nasıl anlayabilirim? Bununla ilgili bir veri olduğunu sanmıyorum demiş. Pınar sen onunla ilgili oturumumuz var zaten. Ona gireceğiz.
Ya çok basit. Koçluk
Pınar BIPOC reklamı yapıyor. Patlatıyor bize.
Koçluk dünyasında en iyi iş yapan insanlara baz alıp oradan şey yapabilirsin yani. onların ne kadar müşterisi var, ne kadar hacmi var vesaire, oraları araştırabilirsin. Ne kadar trafiği var falan. Oradan bir kestirme yapılabilir bence.
Burada da bu arada benim gördüğüm kadarıyla koçluk sertifikası ve eğitimleri satanlar yine buradaki en kazançlı kategori gibi gözüküyor.
Evet, kürek sattığı yani, için.
Evet, kürekçiler. Kendisi koçluk satmaya çalışanlar çok iyi kazananlar olabilir içlerinde tabii ki. Ama genel itibariyle bütün sertifika alanlar delicesine koçluk satmıyorlar. Hı-hı. Satılabilir mi? Satılabilir.
Bu bölümün şeyi kürek sat.
Ama tabii Gumroad'la başladık. Yani şimdi Gumroad 400 milyon dolar ciro yapıyor da niye Gumroad'u en iyi kullanan en fazla 100 kişi 150 kişi binden 100 bin dolar kazanıyor bir topu?
Ama ben şöyle söyleyeyim. Bu bölümde konuştuğumuz İnanç Hoca'nın söylediği şey muazzam bir içgörü yani. Gerçekten koçluk sertifikası alanlardan kaçının Türkiye şartlarında diyelim ayda 50 bin TL'nin üzerine geçtiğine bak, Gumroad'daki oran kadar, hatta belki daha azdır yani. Koçluk işi yaparak.
Tabii. Benzer evet, bir kurgu
bu
zaten.
Bu Blake de... Aynen hocam. Kesinlikle benzer bir kurgu. Blake de bayağı güzel TV serileri yazan bir arkadaşımız. Kopi ayinin...
Ya bu arada Emre kusura bakma. Buraya girmeden şeyi söyleyeyim. İlker eğitimler avantajı demiş dedi ya. Şimdi öyle bir şey yazdı. Ben senle ve İnanç Hoca ile verdiği eğitimle ilgili senin bir yorumunu hatırlıyorum. Müsaadenle paylaşacağım İnanç Hoca'nın eğitimiyle ilgili söylediğin şeyi. Ya eğitimler avantaj, evet. İnanç Hoca da eğitim veriyor. Emre de İnanç Hoca'nın eğitim alanlarından bir tanesi. Bana Emre şunu demişti. Yani o eğitim sayesinde o kadar çok şey kazandım ki demiş. Yani kendisine bambaşka bir avantaj yaratabilirsin. Yani evet, o küreği alırsın. Evet, kural olarak kürek satan zaten avantajı da, o küreği iyi kullanırsan Emre gibi belki işte üst kat bilmem öyle bir şey söylemişsin. Yani çok fazla şey kazandırdın.
Tek bir şartla onu ben katılıyorum. Çok da güzel bir noktaya temas ettin. Bir yerden aldığını pazarla buluşturuyorsa insan. Yani evet. Pazarla buluşturduğun sürece koçluğu da aynı şekilde. Yani orada bir pazar bulup kendi koçluk becerilerini ve adil olmayan avantajını iyi bir şekilde buluşturursan ciddi bir şey yapman mümkün.
Evet yani şey gibi, evet teşekkürler hocam. Yani şunu da şöyle söyleyecektim. İlla kürek satmak zorunda değilsin o pazarda bir yerde
ya,
olmak için.
Ya tabii canım, öyle bence o bakış açısı zaten seni şeyden uzaklaştırır. Yapabildiklerinden uzaklaştırır. İnanç Hoca'nın o başta söylediği var ya, 3 tane pazar bul. Senin kendi 3 tane üretebildiğin şeyi bul. Sen dersen ki benim avantajım olmayan ya da hiç deneyimim olmayan bir yerde ya ben bu pazara gireyim kürek satayım kazanırım falan, yapamazsın ki zaten. Yapamazsın yani, senin orada tecrüben yok, deneyimin yok, avantajın yok. Dolayısıyla doğru yere odaklanmak lazım. Çok para kazanıyorlar diye hayıflanmaya da gerek yok yani. Onlar çok para kazanıyor, biz ne yapacağız?
Tabii biz burada şu anda doğru refleksleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Yanlış refleks nedir? Gidin yeni girişimcilerin hepsine sorun. Size bir takım fikirler söylerler. Bu fikrin benzeri bir ürün ve hizmet bile olmayabiliyor çoğu zaman. Yani o kadar güzel ve yepyeni bir şey düşünüyor ki kişi. Başlangıç için yine tekrar altını çizelim. Tabii ki yüksek inovasyonla ileride dilediğini yap. Ama başlangıçta yıpranırsın. Yatırım gücün yoksa. Yani ya da yatırımcı arayacaksan yine inovatif bir şey yapabilirsin. Ama onun dışında refleksi şuraya doğru çalıştır. Zaten deli gibi büyük bir pazar olacak. Orada zaten bir takım ürünler alınıyor, satılıyor olacak. Sen o alınıp satılan ürüne bir yenilik getireceksin.
Hocam bu tweet'e geçmeden direkt bu kurucusu olduğu Kopi AI mesela. Muazzam bir örnek. Ne? Metin yazarlığı tüm dünyada herkesin ihtiyaç duyduğu bir pazar mı? Evet. Ne yapmışlar? Yapay ile metin yazarlığını birleştirmişler. Biz tool'u kullandık, hala da kullanıyoruz. Muazzam
çok
ya.
Çok başarılı. Çok başarılı.
Muazzam bir tool. Muazzam bir tool.
Ne? O tool'un ne olduğunu da açıklayalım aynen.
Ne yapıyorsun sen? İstiyorsun, diyorsun ki ben Facebook postu üreteceğim kardeşim. Blog yazısı üreteceğim. Reklam metni üreteceğim. Seçiyorsun. Sonra ürünün
İngilizce kullanıyorsunuz değil mi?
İngilizce. Hı-hı. İngilizce kullanıyorsunuz. Ürünün ismini giriyorsun. Sonra ürünün ne olduğunu ifade ediyorsun. Örnek verelim. Diyelim ki işte ilk aklıma gelen işte bizim o dik durma cihazı. Posture Corrector for Freelancers mesela. İşte freelancerlar için postür düzeltme cihazı. Tak sana direkt çıkarıyor. Şöyle şöyle yapıyoruz. Dik durmanı sağlıyoruz. Tüm gün bilgisayar başında mısın? İşte senin için böyle bir faydasını sunarız falan filan. Senin yerine 10 farklı reklam metni üretiyor. Bak zaten Upwork'e girin, Beyond'a girin, Fiverr'a girin, freelance platformlarına girin. metin yazarlarının ne kadar para kazandığını, ne kadar arandığını görürsünüz. Zaten pazar var, çok büyük bir pazar. Burayı yapay zeka ile var olan iki şeyi birleştiriyor. Steve Jobs'ın yaptığı gibi düşünün. Var olan iki şeyi bir araya getiriyor ve oradan muazzam bir şey çıkarıyor. Yani bir araç, bir
tool. Muhtemelen de sürekli de iyileştiriyor sistemi.
İyileştiriyor. Makine öğrenmesi var. Evet. Herkes kullandıkça makine öğrenmesi.
Sonsuz ne kadar çok müşteri olursa o kadar daha iyi hizmet veriyor. Bu da
şu anki kullanıcı sayısı 300 bine yaklaştı.
Dünya bu arada bunu bazı insan Emre gibi doğrudan içeriği alıp kullanmak için kullanan da var. İçerik üreticiler de doğrudan kullanıyor. Ya ve onu da söylüyor. Ben diyor bunun kaynağını Copy AI'dan aldım. Onun sayesinde daha iyi işler yapıyorum artık diyor.
Evet ve şöyle söyleyeyim. İnanılmaz bağlamlar kuruyor abi. Hani daha önce de bahsetmiştik. Aslında bir işte senin benzersiz. Ne oldu?
İyi reklam yaptık şu an düşündüm.
Evet, muazzam bir reklam. Şimdi gidip hemen kullanıyorlar. Bir işte senin iyi olabilmen için mesela örnek veriyorum. Biz İnanç Hoca'nın şahsım adına söyleyeyim. Ben podcast'leri niye seviyorum? Podcast'in içerisinde sadece girişimcilik değil hayata dair bir bağlam var. Yani sen ne yapabilirsin onu alıp anında hemen uygulayabilirsin. Kafanda bir yere oturtabilirsin. İyileştirebilirsin, hayatına tatbik edebilirsin. Değil mi? Bir bağlam var. İşte iyi bağlam kurabiliyorsan ve insanların da iyi bağlam kurmasına fayda sağlayabiliyorsan o zaman o senin için muazzam bir şey. Copy AI da öyle. Yeni bağlamlar oluşturuyor, senin yerine yapıyor bunu bir de. Düşün zaten
bir de şey açısından düşün Emre. İyi bir girişim açısından düşün. Deli gibi alınıp satılan bir ürün kategorisi var mı? Evet. Var. Dediğin gibi Upwork'te insanlar zaten freelance yazarlardan copywriting hizmeti satın alıyorlar. Pazar var. Satın alınan deli gibi bir ürün var. Bunu bir de derleyip toplayıp dijital hale getiriyorsun. Bitti.
Aynen öyle. Muazzam ya. Muazzam bir şey.
Ya şey, yapay zeka demişken ben şeyle konuşalım istersen. İsterseniz. Yapay zekayla 10 bin tane üyeye.
Evet onu konuşalım. Aynen. Tam yeri geldi.
O da çok iyi ya.
Çok iyi ya.
Sen açana kadar kısaca söyleyelim. 10 bin tane yeni müşterisine ayrı ayrı video çekip hoş geldiniz teşekkür ederiz diyen bir girişimci.
Evet. Paul Graham ne diyor? Oradan bağlayalım. Paul Graham'ın çok güzel bir yazısı var. Diyor ki girişime başladığınızda ölçeklenemeyen işler yapın. Mesela her bir müşteriyle tek tek temas kurmak gibi. Adam tek tek temas kurmayı ölçeklemiş.
Evet ya.
Bir tane yapay zeka bir tool kullanmış. Örnek bir video çekiyorsun. Sonra o videoyu yapay zeka araca veriyorsun ve senin yerine her bir kişiye özel video olarak üretiyor. Mesela ben çekiyorum. Onur işte şu aracı kullandığın için teşekkür ederiz. Şöyle şöyle yapabilirsin, böyle böyle yapabilirsin. Sonra onu İnanç Hoca için üretiyor. O İnanç
ne yapıyor? Aynen İnanç Ayar diye yazıyor oraya ya da İnanç diye yazıyor artık ki o kendi yazmıyor tabii ki elbette o da otomatik
liste olarak veriyor.
Geliyor. O yapay zeka İnanç Ayar'ın nasıl söyleyeceğini biliyor. Ve ağzını yüzünü o şekilde ayarlıyor mimiklerini. Ve hatta o tweet serisinin devamında şöyle bir şey var. İsmi çok zor telaffuz edilen bir Meksika asıllı galiba birisi var. Benim ismimi ne kadar ilk defa böyle doğru telaffuz eden birisini gördüm, ilk tanıştım diyor. Yapay zeka birçok insandan daha akıllıymış. Onu söylemiş oluyor. Şunu da söyleyeyim. Evet yapay zekayı övelim okey ama aynı zamanda istatistikleri de veriyor. Evet. Bu videoyu gönderdiği insanların... göndermediklerinin iki kat daha fazla geri dönüş yaptığını.
Yani evet, göndermediklerinin ürün alma oranı %3 iken gönderdiklerinin %6 olmuş.
Evet.
Çok iyi.
Ya öyle bakınca küçük geliyor da yani %100 artıyor. İki katına çıkıyor.
Şöyle bir oran vereyim. Tüm dünyada e-ticarette 100 kişide maksimum bir e-ticaret firmasının dönüşüm oranı 4-5'tir. 6 görüyorsan harika dersin yani. 6 görüyorsan muazzam bir şeydir. O açıdan bu oranlar çok iyi oranlar.
O istedikleri bilmiyorum. Hocam bir şey söyleyeceksin ama benim aklıma bir şey söyleyeceksin kusura bakma. Şunu diyecektim. Artık ölçeklemeyecek bir şey yok gibi. Ne olacak? Bundan sonra ölçeklemeyecek şey şu mu olacak? Herkesin evine gidip ya da el yazısıyla bir şey mi yazılır? El yazısı yazılır artık. O da muhtemelen bulunmuştur. Yani ne oldu ölçeklenecek ne kaldı? Paul Graham'in o bloğu birazcık artık geçmişte mazide kaldı.
Ya ölçeklenemeyen ne olur mesela? Telefonla aramak abi. Gerçi o da ölçeklenebilir.
O da ölçeklenebilir.
Google'ın yapay zeka asistanı var. Arıyor konuşuyor
falan. Peki evet. Toparlayalım o zaman. Tabii. Yavaş yavaş. Bu sefer daha problemsiz bir yayın oldu değil mi? Yani fazla bağlantı kopuşu falan olmadı.
Evet o yüzden bazı arkadaşları az güldüreceğiz tekrar yayını dinleyenleri.
Evet. Pınar yerinde aksaklıkları izlemeye geldi ama her tarafına uğradı.
O zaman?
Fatih bir soru sormuş hocam. Cevap verelim mi?
Bakalım tabii.
Ben cevap verebilirim.
Bir ki.
Hocam genel itibariyle bu zaten herkesin kaygısı da. Dijitalde ya da başka bir ortamda kopyalanamayacak hiçbir ürün yoktur. Kopyalanamaz. Hiçbir ürün yoktur. Her ürün kopyalanabilir. Kopyalanamayan tek şey var. Böyle biraz motivasyon ve gazetelerden gelecek ama. Hayır. Hayır. İnsanın enerjisi, tutkusu, kendi yapış şekli, dünyada bulundurduğun, seni benzersiz yapan işlerin. Mesela hep aynı örneği veriyoruz ama herkes bildiği için. İnanç Hoca gibi aynı podcast'te başka biri üretse İnanç Hoca kadar etkili olabilir mi? Tiyatroyla uğraşmış, ne bileyim işte başka alanları harmanlayarak sana bir şey ortaya koymuş. Sen de Fatih Sert olarak ne bileyim muhasebeyi, e-ticareti, pazarlamayı vesaire bir araya getirip ortaya koyduğun ürün o benzersizliği nedeniyle kopyalanamaz olacak. Yoksa ürünün kendisi her şekilde kopyalanabilir yani. Fiziksel ya da dijital kopyalanamayacak dünya üzerinde hiçbir ürün yok artık.
İnsanlar, benim de şöyle bir katkım olsun, belirli bir başarıya ulaşmış şeyleri kopyalamaya çalışıyorlar. O kadar çok fikir var ki ortalıkta. Fikir aşamasındaki bir şeyi kopyalamaya çalışan insan sayısı az. Senin kopyalanacak hale geldiğin noktadan sonra zaten sen avantajlı noktada olacaksın. Dolayısıyla kopyalanma meselesini çok dert etmemek lazım diye düşünüyorum.
Son dert bence hocam. Son dertlerden biri.
Evet. Peki evet, bize zaman... nasıl ulaşıyorlar?
Hemen geliyor hocam. İnanç Hoca'ya ulaşmak için Twitter İnançyer, bana ulaşmak için yine Twitter üzerinden @edevdoğaner, Onur'a ulaşmak için ise Onur Olgun 3N ile belirtiyorum. 3N. Bu bölümde konuştuğumuz pazar araştırması, iş fikrimi nasıl bulabilirim, daha doğrusu bir girişimin sıfırdan ölçeklenme safhasına kadar nasıl geliştirilebileceğine dair fikirler edinmek istiyorsanız, kaldıraç gücü yüksek fikirlerle tanışarak biz ve bizim gibi insanlarla network kurmak istiyorsanız da beraber beyin fırtınası yaptığımız iki haftada bir cuma buluştuğumuz byfog.club adresinden katılabilirsiniz.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya tekrar buradayız.
Hoşçakalın.